Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 8. Ayrım. Nina, yaralı ya da ölmek üzere olan insanlarla çok vakit geçirmiş, evrensel acının bireylerin acı çekmesinden dolayı ortaya çıktığına tanıklık etmişti. Bunda iyiydi de, bir şekilde hem bütünüyle o anın içinde olabiliyor, hem de bu anı kaydetmesine yetecek kadar kendini ondan koparabiliyordu. Portatif hastane yataklarının yanındaki yeri, korkunç acılar içindeki insanları seyretmek, ne kadar kötü olurlarsa olsun, daha önce olan her şey onun acı çektiği bu anın yanında hiç kalırdı. Babasının hastaneden eve geldiği o gün kendini tutamadı, acısını bir kutuya koyamadı, kutuyu kapatıp kilitleyemedi. Anne babasının yatak odasında, kış bahçesine ve ötedeki meyve bahçesine bakan büyük pencerenin yanında duruyordu. Dışarıda gökyüzü koyu maviydi ve bulutsuzdu. Solgun kış güneşi parlıyordu, ılık nefesi sararmaya başlayan karın sert tabakasını eritiyordu. Saçaklardan su damlıyor, hiç şüphesiz aşağıdaki verandanın parmaklığı boyunca uzanan karları süslüyordu. Kamerayı gözüne yaklaştırdı ve babasına bakıp gülümsemeye çalışan Meredith'e odaklandı. Nina kardeşinin yüzündeki kırılganlığı ve gözlerindeki üzüntüyü fotoğrafladı. Sonra yatağın yanında duran Lauren Bacall kadar muhteşem, Barbara Stanwyck'in her zaman olduğu kadar soğuk görünen, ölmekte olan kocasını görmeye verdiği tek tepkisini ele veren ağzı bir çizgi halini almış olan annesine odaklandı. Babası kocaman yatakta, etrafına sert, beyaz yastıklar ve battaniyeler yığılmış bir şekilde zayıf, yaşlı ve gücünü kaybetmiş görünüyordu. Yavaşça gözünü kırptı. Beneklerle kaplı göz kapakları yarıya indirilmiş bir bayrak gibi düşüyor ve sonra yeniden kalkıyordu. Nina vizörden babasının çapaklı kahverengi gözlerinin kendisi üzerine odaklandığını gördü. Bunun şoku bakışlarındaki doğrudanlık Nina'yı şaşırttı. "Kamera yok," dedi. Sesi yıpranmış ve yorgundu. Hiç onun sesi gibi değildi ve her nasılsa bu kayıp onun sesini kaybetmek, geri kalan her şeyden daha kötüydü. Babasının bunu neden söylediğini biliyordu. Babası onu tanıyordu. Fotoğraf makinesinin şimdi onun için neden önemli olduğunu biliyordu. Nina birdenbire kendini çıplak ve savunmasız hissederek fotoğraf makinesini yavaşça indirdi. O ince cam tabakası olmadan uzakta olmak yerine buradaydı. Ölmekte olan babasına bakıyordu. Yatağa doğru ilerledi, Meredith'in yanında durdu. Anneleri yatağın diğer tarafındaydı. Birbirlerine yakınlardı. "Bir dakika sonra dönerim," dedi anneleri. Babaları başını salladı. Anne, babası arasında geçen bakışma o kadar samimiydi ki, Nina neredeyse kendini davetsiz bir misafir gibi hissetti. Anneleri gider gitmez, babaları Meredith'e bakmak için başını çevirdi. "Korktuğunu biliyorum," dedi usulca. "Bu konuda konuşmamız gerekmiyor," dedi Meredith. "Tabii sen bu konuda konuşmak istersen," dedi Nina, babasının eline uzanarak. "Korkuyor olmalısın, baba, ölmekten." "Ah, Tanrı aşkına," dedi Meredith yataktan geri çekilerek. Nina, kız kardeşine açıklamak istemedi. Şimdi sırası değildi. Ama Nina yıllarca ölümle yan yana yaşamıştı. Huzurlu ölümler olduğunu biliyordu. Kızgın ve ümitsiz ölümler olduğunu da. Nina için öldüğünü düşünmek bile çok zor olsa da, ona yardım etmek istedi. Yaşlılık lekeleriyle dolu alnına düşen beyaz saçları geriye itti. Birdenbire daha genç bir adamken nasıl göründüğünü, kendi meyve bahçesinde çalışırken teninin nasıl bronzlaştığını hatırladı. Giydiği şapkalar yüzünden her zaman beyaz olan alnı dışında her yeri bronzlaşmıştı. "Annen," dedi, konuşurken gözle görülür bir çaba harcıyordu. "Ben olmadan yıkılır." "Ben onunla ilgilenirim baba, söz veriyorum," dedi Meredith kararsız bir şekilde. "Bunu biliyorsun." "O bunu tekrar yapamaz," dedi babası. "Ona yardım et, söz ver bana." Gözlerini kapattı ve bitkin bir şekilde içini çekti. Nefes alması zorlaştı. neyi tekrar yapamaz diye sordu Nina. Kimsin sen? Barbara Walters mı? Dipnot. Televizyon gazeteciliği yapan, sabah programları sunan ünlü haber sunucusu ve yazar. Diye çıkıştı Meredith. Rahat bırak, bırakalım uyusun. Ama babam dedi ki, bize annemle ilgilenmemizi söyledi. Bunu söylemesine gerek varmış gibi. Meredith kendini babasının battaniyeleriyle meşgul etti ve yastıklarını kabarttı. İşinde uzman bir hemşire gibiydi. Nina anlamıştı. Meredith o kadar korkuyordu ki kendini meşgul etmesi gerekiyordu. Kal, dedi Nina. Konuşmamız gerekiyor. Kalamam, dedi Meredith. Yalnızca biz öyle istediğimiz için işler durmuyor. Bir saat içinde geri dönerim. Ve sonra gitmişti. Nina içgüdüsel olarak makinesine uzandı ve fotoğraf çekmeye başladı. Birilerine göstermek için değil, sadece kendisi için. Yukarıdan babasına bakarken onun solgun yüzüne odaklandı ve bir süredir mücadele etmekte olduğu gözyaşlarını babasının o kocaman, sayvanlı karyolanın ortasında yatan gri beyaz bir bulanıklığa dönüştürdü. Seni seviyorum baba, demek istedi. Ama bu kelimeler çengellerle tutulmuştu ve dökülmüyordu. Sessizce odadan çıktı ve kapıyı kapattı. Koridorda annesinin yanından geçti ve bir an için acı dolu bakışlarla karşılaştığında Nina elini uzattı. Annesi sendeleyerek Nina'nın elinden geri çekildi ve yatak odasına giderek arkasından kapıyı kapattı. İşte böyleydi. Bütün çocukluğu çok fazla sessiz bir koridorda tekrarlanmıştı. En kötüsü Nina bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. Annesi birisinin yardım edebileceği bir kadın değildi. Meredith ve Jeff o gece kızları tren istasyonunda karşıladılar. Bu üzgün bakışlarla, söylenmeyen kelimelerle dolu, canlılığı olmayan bir ziyaretti. Hiç de olması gerektiği gibi değildi. "Büyük babam nasıl?" diye sordu Jill arabanın kapıları kapandığında. Hepsi birden sessizlik içindeydi. Meredith yalan söylemek istedi ama onları korumak için artık çok geçti. İyi değil, dedi usulca. Ama sizi gördüğünde sevinecek. Maddie'nin gözleri yaşlarla doldu. Elbette gözleri yaşlarla dolmuştu. Küçük kızı her zaman duygusal biri olmuştu. Hiç kimse Maddie'den daha yüksek sesle gülemez ya da ağlayamazdı. Onu bu gece görebilir miyiz? Elbette tatlım, bizi bekliyor ve Nina teyzen de burada. Maddie bu söylediğine gülümsedi ama bu onun gerçek gülümsemesi değildi. Yalnızca parçalanmış bir biçimiydi. Harika! Ve her ne ısılsa Meredith'i en çok inciten bu yavaşça bastırarak söylenmiş harika kelimesiydi. İçinde gelmekte olan değişiklik ailelerini yeniden şekillendirecek acı vardı. Maddie ve Jillian Nina'ya taparlardı. Genellikle ona bir yıldızmış gibi davranırlardı. Ama şimdi sadece usulca fısıldamış, harika kelimesini söylemişti. Belki başka bir uzmana görünmeli, dedi Jillian. Sesi yumuşak ve sakindi ve Meredith sesinde kızının günün birinde olacağı doktorun sesinin yankısını duydu. Sakin ve kendine hakim. Jillian böyleydi. Gerçekten çok iyi birkaç doktora göründü, dedi Jeff. Bir dakika bekledi, bu sözleri anlamasını bekledi ve sonra arabayı çalıştırdı. Genellikle yolda giderken birbirleriyle konuşur, güler ve hikayeler anlatırlardı ve eve geldiklerinde hep birlikte mutfak masasının etrafında toplanıp Hertz, dipnot, bir çeşit iskambil oyunu, oynarlar ya da oturma odasında film izlerlerdi. Fakat bu akşam yolculuk sessizdi. Kızlar havadan sudan konuşmaya çalıştılar. Dersleri ve Kızlar Birliği'nin kuralları hakkında sıkıcı hikayeler anlattılar. Havadan bile bahsettiler ama sözleri arabanın içindeki kasvetli havanın üzerine çıkmakta zorlandı. Berlianucci'ye vardıklarında eve girdiler ve dar merdivenlerden ikinci kata çıktılar. Merdivenlerin tepesinde Meredith onlara doğru döndü ve az kalsın babasının hasta göründüğü konusunda onları uyaracaktı. Ama bu bir annenin küçük çocuklarına yapacağı şeydi. Bunun yerine başını hafifçe sallayarak kapıyı açtı ve önden yatak odasına girdi. "Merhaba baba, bak seni görmek için kimler gelmiş?" Nina şöminenin önündeki taş platformda oturuyordu. Sırtı parlak turuncu renkte yanan ateşe dönüktü. İçeri girdiklerinde ayağa kalktı. "Bunlar benim yeğenlerim olamaz," dedi. Ama her zamanki ortalığı çınlatan kahkahası yoktu. Kızların yanına gitti, onları sıkıca kucakladı. Sonra da eniştesini. Bundan sonra odadaki sessizlik büyüyormuş gibi göründü. "Büyük babanız ikinizi bekliyor," dedi annesi. Pencerenin yanındaki sallanan sandalyede oturduğu yerden kalkarak, "Ben de öyle." Meredith, annesi kızlarla konuştuğunda sesindeki değişikliği fark eden tek kişinin kendisi olup olmadığını merak etti. Hep böyle olmuştu. Annesi kızlarına karşı ne kadar soğuksa, torunlarına karşı o kadar sevecendi. Onun bu kadar bariz bir şekilde Jillian ve Maddie'yi tercih etmesi yıllarca Meredith'i yaralamıştı. Ama en sonunda annesi en azından kızlara sevildiklerini hissettirdiği için minnettardı. Kızlar sırayla büyük annelerini kucakladılar ve sonra kocaman Sayvanlı Cairo'ya döndüler. Yatakta babası hareketsiz yatıyordu. Yüzü korkutucu bir şekilde beyaz, gülümsemeksi titrekti. "Torunlarım benim," dedi usulca. Meredith kızların onu görünce ne kadar etkilendiklerini görebiliyordu. Bütün hayatları boyunca babası bu mülk üzerindeki elma ağaçlarından biri gibi olmuştu. Güçlü ve güvenilir. Onu ilk eğilip öpen Jillian'dı. "Merhaba büyük baba." Maddie'nin gözleri ıslaktı. Kardeşine uzandı ve elini tuttu. Bir şey söylemek için ağzını açtığında tek kelime çıkmadı. Babası benekli, titreyen elini uzattı ve torununun yanağına bastırdı. "Ağlamak yok prenses." Maddie gözlerini sildi ve başını salladı. Babası doğrulmaya çalıştı. Meredith ona yardım etmek için yatağının yanına gitti. Arkasındaki yastıkları kabarttı ve düzeltti. Şiddetli bir şekilde öksürerek, "Hepimiz buradayız," dedi. Sonra annesine baktı. "Zamanı geldi Anya." "Hayır," dedi annesi sakin bir şekilde. "Söz verdin," dedi. Meredith odada duman gibi bir şeyin döndüğünü hissetti. Nina'ya baktı, o da başını salladı. Öyleyse Nina da bunu hissetmişti. "Şimdi," dedi babası. Meredith'in daha önce hiç duymadığı bir kararlılıkla. Annesi, babasının bu emrine boyun eğerek birden sallanan sandalyeye çöktü. Babası yeniden konuşmaya başladığında, Meredith bu hayret verici teslim oluşu anlayacak vakti zar zor bulmuştu. "Anneniz hepimize masallarından birini anlatmayı kabul etti. Bunca yıldan sonra, eskiden olduğu gibi," dedi. Babası annesine baktı, gülümsemesi o kadar sevgi doluydu ki bunu görmek Meredith'in yüreğini parçaladı. "Köylü kızı ve prens, sanırım. Bu her zaman en sevdiğim masaldı." "Hayır," dedi Meredith ya da sadece böyle düşündü. Yataktan bir adım geri çekildi. Nina odanın diğer tarafına geçti ve annesinin ayağının dibine oturdu, tıpkı yıllar önce yaptığı gibi. Tıpkı ikisinin de yaptığı gibi. "Buraya Matt," dedi Nina yere vurarak. "Gel yanıma otur." Sonra ilk hareket eden Jeff'ti. Şöminenin yanındaki büyük koltuğa oturmayı seçti ve Jillian da onun yanına kıvrıldı. Sadece Meredith kımıldamamış ve bacaklarını hareket ettiremiyor gibi görünüyordu. Yıllarca kendine annesinin masallarının hiçbir şey ifade etmediğini söylemişti. Şimdi bunun ne kadar büyük bir yalan olduğunu kabul etmesi gerekiyordu. O hikayeleri duymaya bayılıyordu ve bu sırada elinde olmadan annesini sevmişti. Hikayeleri dinlemeyi bırakmasının gerçek sebebi buydu. Çok fazla acı veriyordu. "Otur, Meredith," dedi babası nazikçe. Ve bu takma at karşısında Meredith direncinin kalmadığını hissetti. Ruhsuzca odanın diğer tarafına geçti ve doğuya özgü halının üzerine annesinin mümkün olduğunca uzağına oturdu. Sallanan sandalyede annesi çok sessiz oturuyordu. Nasırlı elleri tuhaf bir şekilde bir yün yığınının üzerinde kavuşturulmuştu. Onun adı Vera ve o zavallı bir köylü kızı. Bir hiç. Elbette o bunu bilmiyor. O kadar genç olan hiç kimse böyle bir şeyi bilemez. 15 yaşında ve Kar Krallığı'nda yaşıyor. Şimdi işten çürüyen çok güzel bir arazi. Krallığa kötülük geldi, her şeyi yok etmek isteyen kötü, öfkeli bir şövalye. Meredith vücudunda bir ürpertinin dalgalandığını hissetti. Birdenbire bunun bir zamanlar nasıl olduğunu hatırladı. Annesi gece odalarına gelir, onlara taştan arslanlar, donmuş ağaçlar ve yıldız ışıklarını yutan turnalar hakkında harika hikayeler anlatırdı, hep karanlıkta. O zaman şimdi olduğu gibi sesi sihirliydi. Bir süre için hepsini bir araya getirdi ama sabahleyin bu bağlar yok yok gider, hikayelerden hiç bahsedilmezdi. Bu şövalye bir virüs gibi hareket ediyor, köylüler gerçeği görmeye başladıklarında artık çok geç oluyor. Hastalık çoktan bulaşmış, kışın karı korkunç, morumsu siyah bir renge bürünüyor. Caddelerdeki su birikintilerinin uzayan kolları dikkatsizce gezinen insanları çamurların içine çekiyor, ağaçlar kendi aralarında konuşuyor ve artık meyve vermiyor. Dürüst köylüler bu kötülüğe son vermek için hiçbir şey yapamıyorlar. Krallıklarını çok seviyorlar ve onlar, tehlikeden korunmak için başlarını öne eğen insanlar. Vera bunu anlamıyor. Nasıl anlayabilir ki bu yaşta? Sadece Kar Krallığı'nın hayatının bir parçası olduğunu biliyor. Tıpkı ayaklarının tabanları ya da ellerinin avuçları gibi. Bu gece adını koyamadığı bir nedenden gece yarısı uyanıyor ve kız kardeşini uyandırmamak için sessizce yataktan çıkıyor. Yatak odasının penceresine gidip onu ardına kadar açıyor. Buradan köprüye kadar her yeri görebilir. Haziranda havada çiçeklerin kokusu varken ve gece bir kelebeğin kanadının dokunuşu kadar kısayken parlak geleceğini hayal etmekten kendini alamıyor. Gökyüzünün en karanlık zamanda bile koyu mor renge büründüğü, yıldızlarla dolu olduğu beyaz gecelerin zamanı. Bu aylarda caddeler asla sessiz değildir. Her saatte köylüler sokaklarda toplanır, aşıklar köprünün üzerinde yürürler. Sarayda çalışanlar çok geç saatte bal şarabı ve güneş ışığından sarhoş olmuş bir halde kafeden çıkarlar. Ama bu yaz gecesini içine çekerken anne babasının diğer odada tartıştığını duyuyor. Vera dinlememesi gerektiğini biliyor ama kendine engel olamıyor. Parmak uçlarına basarak odanın kapısına geliyor, iterek kapıyı sadece birazcık aralıyor. Annesi ateşin yanında duruyor, babasına bakarken ellerini ovuşturuyor. "Bu tür şeyleri yapmaya devam edemezsin Petri. Bu çok tehlikeli. Kara şövalyenin gücü artıyor. Her gece görünüşe göre ortadan kaybolan köylüler olduğunu duyuyoruz."
"Benden bunu yapmamı isteyemezsin."
"Senden istiyorum, istiyorum. Kara şövalyenin sana yazmanı istediği şeyi yaz. Bunlar sadece kelimeler."
"Sadece kelimeler mi?"
"Petri," diyor annesi. Şimdi ağlıyor ve bu Vera'yı korkutuyor. Annesinin ağladığını hiç duymamış. "Senin için korkuyorum." Ve sonra daha bile bir yumuşak şekilde, "Senden korkuyorum," diyor. Babası annesini kollarına alıyor.
"Dikkatliyim her zaman."
Vera kapıyı kapatıyor, duydukları kafasını karıştırıyor. Bütün bunları anlamıyor ya da belki bir kısmını bile anlamıyor. Ama güçlü annesinin korktuğunu biliyor ve bu daha önce hiç görmediği bir şey. Ama babası onlara hiçbir şey olmasına izin vermez. Ertesi gün annesine bu tartışma hakkında soru sormak istiyor. Ama uyandığında güneş parlıyor ve o bu konuyu tamamen unutuyor. Bunun yerine hemen dışarıya çıkıyor. Çok sevdiği krallığında çiçekler büyüyor, kendisi de öyle. Güneş parlarken herhangi bir şey nasıl kötü olabilir ki? O kadar mutlu ki küçük kız kardeşini parka götürme düşüncesi bile onu rahatsız etmiyor. "Vera bak, izle beni," diye bağırıyor 12 yaşındaki Olga. Bir dizi takla atmaya başlarken. "Güzel," diyor Vera kız kardeşine.
Ama işin gerçeği neredeyse hiç seyretmiyor. Bankta arkaya doğru yaslanıyor ve gökyüzünü görmek için çenesini yukarıya kaldırıyor. Uzun, soğuk bir kıştan sonra yüzündeki bu sıcaklık harika geliyor. Sana iki gül getirdim. Vera yavaşça gözlerini açıyor ve kendini şimdiye kadar gördüğü en yakışıklı çocuğa bakarken buluyor. Prens Alexander. Her kız onun yüzünü tanır. 8. ayrımın sonu. Sayfa no 82. Devamı 9. ayrımda.